Ayrım 6. Namuscular Kemal Tahir. Sayfa 96. Katili cezaevine ortalık kararırken getirdiler. Sırtında düğmeleri çözük yeni bir asker ceketi, ayağında lacivert çulakiden bir kilot pantolon vardı. Kelepçenin anahtarını bulamadıkları için ellerini edeple göbeğine bağlamış gibi duruyor, galiba tabii olmayan bir süratle soluk alıyordu. Gardiyan Abdullah abdest almayı sonraya bırakarak çıplak ayaklarında takunyalar, yün çorapları elde koşa koşa geldi.
''Geçmiş olsun Mehmet.''
''Eksik olma.''
''Sakın aldırmayacaksın, eline sağlık. Ne verdiler?''
15 sene.''
''Yok canım, ne mümkün. Sen yanlış anladın mutlaka. Aman bey.''
Abdullah bir yere tutunmak istiyor gibi İstanbulluya baktı.
''Kötü yerde söylemedin mi?''
''Söyledik.''
''Kerhanede deseydin.''
''Dedim, zaten bilmeyen mi var?''
''Öyleyse.''
Gardiyan Abdullah çoraplarını masanın üzerine attı.
''Bu nasıl iş beyim, hem de namus uğruna, namus meselesi yüzünden.'' ''Sen haklısın bey, hak seninle beraber imiş. Bu gidişat bir vakit böyle kalmaz. Görürsünüz, yıkılır bu devran. Zulm ile abad olanın ahırı berbat olur. 15 sene mi? Yanlışlık olacak. Bunun ağır tahriki, hafif tahriki yok mu?''
''Bilmem, temiz et.'' dediler. ''Temiz nasıl edilecek?''
''Temiz etmeli elbette, mutlaka temiz edeceksin. İşte bizim Murat Bey sana bir temiz yazı versin. Zorlu yazar, korkma para almaz, bedavadan bir temiz.''
Tayıncı Topal Sefer sardığı cigarayı katilin ağzına koydu. ''Abdullah iyi söyledi Mehmet.'' dedi.
''Bizim bey yazar, zaten sen gelmeden 15 sene verirler dediydi. Öyle değil mi beyim?''
İstanbullu başını salladı. ''Fazla vermişler, temiz bozar. Sana 5 sene ceza yeterdi, aldırma.'' Onbaşı içeri girdi, anahtarı hışımla kelepçenin küçük kilidine soktu. Fakat açmadan evvel sanki kelepçesi alınınca sözünü dinlemeden yürüyüp gidiverecekmiş gibi telaşla söylendi.
''Hemen vurursunuz. Şimdi ne oldu? 15 sene. Yat bakalım eşek cennetinde. Hani avukatlar bedava müdafaa edeceklerdi? Hani müdde-i umumi alnını öptüydü? Allah akıl vere, Murat Bey dayansın layihaya.''
Katil bileklerini ovuşturdu. İstanbullu kelepçeyi ilk defa taşıyan insanlardaki bu hareketi iyi tanıyordu. Demirden kalan soğukluğu, daha doğrusu pisliği hemen temizlemek arzusu. Bir rahat nefes almak, bir nekahat. Yüzüne birdenbire bir yerden ışık vurmuştu. Elmacık kemiklerinin pek çıkık olduğu, üzerlerinde incecik kırmızı damarlar bulunduğu görünüyor. Zaten yüzünde başka bir yere insan dikkat edemiyordu. Ağzına demin Tayıncı Sefer'in sıkıştırdığı cigaranın dumanından kurtulmak için bir gözünü yummuştu. Asker ceketiyle zararsız ve merhametli bir köy bekçisini hatırlatıyordu. Mahpuslara yemek getiren kadınlar ve çocuklar büyük kapının demir parmaklığı önünde ses çıkarmadan toplanmışlardı. Gardiyan Abdullah çoraplarını tekrar masaya bırakıp kalabalığa çıkıştı.
''Kapıyı kestiniz geri, jandarma sür şunları.''
Başgardiyan Ali Efendi müdahale etti.
''Bırak çocukları, şunun üstünü ara. Milleti nereye sürüyorsun, yemek getirmesinler mi?''
''Ben nöbetçi değilim başefendi.''
''Nöbetçi olmak mutlaka lazım mı? Arkadaş arkadaşa yardım edecek. Sen de hamiyet ne geziyor? Zaten kimse vazifeye bakmıyor. Burası mahalle kahvesi değil, ara şunu.'' dedim.
Başgardiyan Ali Efendi birisine sertelirken gözlerini tavana diker, nefretle haysiyet kırıcı bir yüz buruşturması ile konuşurdu. Yine öyle yapmıştı. Nihayet İstanbulluya dostça gülümseyip bir iskemleye oturdu. Abdullah la havle manasına başını sallayarak aramaya başladı. Bu işi zevkle, hatta ihtirasla yapardı. Evvela kasketi çıkardı, evirip çevirdi, mıncıkladı. Masaya çorapların üzerine bırakıp omuzlarını tuttu. Kolları üstten ve alttan sıvazladı, ayrıca koltuk altlarına yumruklarıyla birer darbe vurarak oralara sert bir şeylerin gizlenip gizlenmediğini aradı. Her vuruşta Kezban'ın babası bir kere sıçramıştı. Sıra cüzdana gelince kağıtları masaya koydu, ayrı ayrı açıp baktı. Halbuki okuma yazma bilmiyordu. Paraları saydı, 70 kuruş. Cüzdanın tekrar cebe koyulmasını sabırla bekledi. Adamın kuşağını parmakladı. Yoklaya yoklaya takip ederek beline sarıldı. Bacakları da kollar gibi aşağıya kadar sıvazladı. Apış arasına da hafif bir yumruk indirip Mehmet'i 3. defa zıplattı.
''Dur hele dur, memurlukta ayıp yok.'' diye güldü. Sonra sırtına bir şamar indirerek ''Yallah.'' dedi.
Fakat başgardiyan bir göz işaretiyle ayakkabıları göstermişti. Abdullah yeminileri çıkarttırdı. Terden siyahlanmış yün çorapları da elledi. Yeminilerinin içini parmağıyla araştırdı. Tabanlarını yere vurdu.
''Bir şey yok.'' dedi. Mehmet'e aşağıdan yukarıya gülümsedi. ''Kusura bakma Mehmet, vazife. Sen askerlik ettin, bilirsin.''
Bilmez miyim? Lakin çocuklar gelmiş. Yani karım demek istiyordu. Biraz diyeceğimiz vardı.
Hani nerede? Dur, Ali Efendi'ye danışalım. Ali Efendi olmaz manasına başını salladı. Katili demir kapıdan içeriye soktular. Diğer yemeklerle beraber yeni gelenin karısı da içeriye bir çıkını uzattı. Abdullah bezi çözdü. Tabağın kapağını kaldırdı. Bulgur pilavı, iki tane kuru soğan. Bir de tahta kaşık. Masanın deliğine sokulu şişi Abdullah pilavın içinde sağdan sola, soldan sağa gezdirdi. Tekrar bağladı. Kadına Kürtçe bir şeyler söylüyordu ki başgardiyan Türkçe bağırdı.
Bir pilav yapar getirirsiniz. Yahu herif burada betonun üzerinde mi yatacak? Şimdi hasta mı olsun? Koş haydi yatak getir, yorgan getir. Cigara içer mi? Cigara getir. Paran varsa harçlık ver.
Para ne geziyor Ali Efendi? Bizde fazla yatak ne geziyor?
Yatak getir dedim. Kızı öldürttünüz. Herif içeri girdi. Şunu görüyor musun beyim? Hep kabahat şu rezilde. Anasına bak, kızını al demişler. Ağlama pis karı. Evvela ağlanacaktı. Defol.
Kadın iki adım gerileyerek durdu, boynunu bükmüştü. Sırtında çok eski, çok yamalı, rengini kaybetmiş bir yatak çarşafı, çıplak ayaklarında topukları tamamıyla aşınmış nalınlar vardı. Yüzüne kapattığı eli kir içindeydi. İki yanında iki küçük çocuk, sanki yalnız kirden ibaret iki acayip mahluk, trahumlu gözlerine konan sinekleri kovmaya bile lüzum görmeden duruyorlardı. Başgardiyan artık tamamıyla öfkelendi.
''Ne durdun sen, laftan anlamaz mısın?''
''Kabı kaşığı geri versin.''
''Hangi kabı? Pilav kabını mı? Hiç şunda akıl var mı? Herif pilavı eteğine mi boşaltacak? Defol, yıkıl huzurumdan. Yatağı getirdiğin zaman alırsın. O zamana kadar ziflenir. Hoş yemese de bir şey lazım gelmez. Rızkını tamam aldı. 15 senelik rızkını. Kızı yediniz namussuzlar. Fukarayı şurada yediniz.''
Mahpusta rakı içmenin keyfi yoktur da bir acayip kibri vardır. Yasak edilmiş bir şeyi birkaç kişiyi atlatarak yapmaktan gelen ve arkadaşları birbirine o ana mahsus meyhane samimiyetiyle bağlayan biçare bir kibir. Ama doğrusu gardiyanlar ekseriye fark ederler de yüzlemezler. Şoför Faik mezeleri şimdilik duvara dayalı küçük masayı hazırlamıştı. Birer fincan içiyorlar, ağızlarına birer lokma salata alıp pencerelerin önüne koydukları iskemlelere basarak dışarıya bakıyorlardı. İstanbullu üçüncü fincandan sonra yine aynı şeyleri düşündü. Rakı dünyada mahpus olamıyor, tıpkı dışarıdaki gibi işte midemi kızdırdı, cigara daha tatlı.
Dışarıdaki gibi. Dışarıda akşam olmaktaydı. İstasyon caddesinden ameleler geçiyor. Boz mintanlı erkekler, boz entarlı kadınlar, işten çıkanlar da, işe gidenler de aynı süratle yürüyorlardı. Amele aileleri. Önde baba, iki adım arkada ana. Sonra 8 yaşından 13 yaşına kadar kızlar ve oğlanlar. İşten gelenlerin de, işe gidenlerin de üzerlerinde, başlarında pamuk kırıntıları. Berikiler 12 saat ayakta durmaktan, ötekileri gündüz ölü gibi uyumaktan yorgun. Bu da bir çeşit mahpusluk. Affı, beraatı, şahsi veya nakdi kefaletle tahliyesi kabil olmayan bir mahpusluk. Biraz daha büyüyecek tabii, biraz daha genişçe. Saçları briyantinli ustabaşı muavinleri, kapları omuzlarında, ekserisi çocuk arabaları sürerek memur karıları geçmeye başladı. Daha sonra paytonlara kurulmuş büyükler. Karakolun bayrağını indirmek için onbaşıyla 3 jandarma direğin önüne geldiler. Süngüler takıldı. Esas vaziyet alındı. Bayrak titreyerek iniyor. 2 işçi delikanlısı golf pantolonlarından gençlik teşkilatına mensup oldukları anlaşılan 2 çocuk dimdik durarak selama iştirak etti. İstanbullu da mırıldandığı şarkıyı kesti. 2 payton dolusu sarhoş bayrağın amelelerin, memurların farkında olmadan geniş kol hareketleriyle edepsiz bir gürültü halinde yuvarlanıp gittiler. Bir elinde yarım tenekeden saplı kovası, ötekinde çalı süpürgesiyle harp zamanının kadın çöpçüsü, sarhoşları sürükleyen atların bıraktığı şeyleri topladı. Şoför Faik öteki pencereden sordu.
''Neye güldün beyim?''
''Dünyaya güldüm.''
Nesi var dünyanın? Millet işte yaşıyor.
Çöpçü karı da yaşıyor mu?
Vızır vızır git sor, haline şükreder görürsün.
Şu mavi mantolu bayanı gördüğü halde başka türlü yaşamak olduğuna akıl erdiremediğinden şükreder.
Artık orasını bilmem.
Bileceğiz. Aklı ermeyenin çoğu aklı erenlerin omuzunda.
Çöpçü karı kim biliyor musun? Ne bileyim, buğdayın kilosu 130 kuruşa çıktı. Adıyaman ahalisi olduğu gibi şehre dökülmüş. Kızlar bir ekmeğe uçkuru çözüyorlarmış, Adıyamanlıdır.
Adıyamanlı falan değil, bizim Mehmetçiğin anası. Oğlu vatan müdafaasına, anası sarhoşları çeken atların gübrelerini temizlemeye. Şoför Faik içini çekti. Doğru bey, Allah belasını versin. Birer fincan daha içtiler, birbirlerine kederle gülümsediler, tekrar iskemlelere tünediler. Pencere insan boyu hizasında yapıldığı için iskemleye çıkmadan dışarısını görmek kabil değildi. Dışarıda biteviye akşam oluyor, kargalar yanmış kağıt parçaları gibi, burasını hiç tutmayan yüksek bir rüzgarın içinde simsiyah savruluyorlar, kavaklara konup kalkıyorlardı. Şehirde ağaçlar pek sık olduğundan akşam yemekleri için yakılan ateşler kerpiç bacalardan çıkar çıkmaz dalların arasında mavi sis parçaları gibi kala kalmıştı. İngiliz adasına benzeyen bir bulut tek başına kırmızı gökte yüzüyordu. Şoför Faik güzel sesiyle hafiften bir türkü tutturdu. Mendilin işle yolla, ucun gümüşle yolla, içine beş elma koy, birini dişle yolla.
Yaşa şoför, kesme arkasını!
Şu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, tırnağı demirdendir.
Kezban'la yattın mıydı, doğru söyle.
Kısmet olmadıydı, yetişemedik.
Kerhaneye düştüğü zaman sen dışarıdaydın.
Dışarıdaydım ama bir kere bizim kaltaktan göz açamadım. Sonra karı ilk düştüğü zaman kenef gibiydi. Fabrikada çalışanları görüyorsun, açlıktan, uykusuzluktan avurdu avurduna çökmüştü. Canlı cenaze, üst yok, baş yok. Alt odalardan birisinde pis sünepe geziyor. Senin tözey acıdı, para verdi, yukarıya aldı. Kızım dediğini duymadın mı? Sonra da biz içeri düştük. Kezban yürümesini sırıtmasını öğrendi, dost tuttu.
Kim dostu?
İsmet Paşa'dan bir Hüseyin var, Hükümet Hüseyin. Hükümet kelimesini hukumat diye söylüyordu.
Dur hele, sen onu bileceksin, burada mahpus yattı. Ha bildim, iyi çocuktu, acımıştır.
Acımaz mı? Ben bile acıdım, yazık. İstanbullu miyop olduğundan fazlalaşan karanlıkta gittikçe bir şey görmemeye başlamıştı. Birdenbire arkasında elektrik yandı. Pencereden indiler İstanbullu. Yazık dedi, hepimize yazık. Haydi sofrayı kur. Elleri pantolonunun cebinde, canı cigara isteyerek fakat inadına içmeden odada volta vurmaya girişti. Bu odada yalnız yatıyordu. Burası kendi odası. Kapı aralığı da sayılırsa genişliği 8, uzunluğu 7 adımdı. Sol köşede portatif karyolası duruyor, ortada hem yemek hem çalışmak için büyük bir masa. Sağ köşede bir dolap, dolabın üstünde iki gözlü kitapla dolu, boyasız çam tahtasından kitap rafı. Bunların üzerinde hikaye ve romanlar için not dosyaları, müsvedde kağıtları, bir çay fincanının içinde 4-5 günlük kurumuş çiçekler. Kapının karşısındaki köşede şair Nazım Hikmet'in yağlı boya büyük portresi. Bunun altında Kızıl Ordu'nun kadın birliklerine mensup bir süvari resmi. Duvarda boydan boya Cumhuriyet gazetelerinden kesilmiş renkli haritalar. Libya, Balkanlar, Şark cephesi, Uzak Şark ve kurşun kalemle çizilen hareket mevkileri. Stalingrad'da henüz dövüşülüyor. Alman ordusu Vladikavkaz'a inmiş. El alemeyin tehlikede. Dünya sanki burada nefesini kesmiş, baskın bekliyor. Bir silkinecek, bir davranacak. Churchill'in sözüyle bir hedef ya boğazınıza sarılmıştır yahut ayaklarınızın dibindedir. İstanbullu yavaşça Allah belasını versin dedi.
Kimi kalaylıyorsun bey, kızın babasını mı?
Yok canım, şurayı yapan mimarı.
Bu nasıl bir mimar? Pekala, haydi diyelim ki sana pencereleri yüksek yapmanı emrettiler. Planı çizerken yüreğin titremedi mi? Ulan namussuz desem şuraya oğlunun üç tekerlekli velespitini koyar mısın? Çürür paslanır diye koymazsın. Anladın mı şoför?
Hayır beyim.
Pekala bak, ben ne düşünüyorum. Şurasını mutlaka kız mektebi yapmalı. Pencereleri yıktırmalı. Boydan boya her taraf cam olacak. Camlı köşk gibi. Tavanları bile buzlu cam olmayacak. Pencereye, kapıya demir takmak yasak. Demir yasak, kilit yasak, kelepçe yasak. Hepsi yasak. Adamı bağlamak yasak.
Rezil kısmını nasıl zapt etmeli?
Rezil kısmını mı? Rezilliğini dünyadan sürüp çıkararak.
Hele iç bakalım bey, çabuk olalım. Nahiye müdürleri belki misafir gelir. Hele içelim, bu dünya böyle gider.
Ya ama yok, böyle gelmiş ama böyle gitmez. Bir yerde görürsün tekerlenir, boynu altında kalır.
İnşallah, istemeyenin gözü kör olsun.
Şoför dışarı çıkıp aşağı seslenerek Topal Sefer'i çağırdı. Sefer içeri girince havayı sevimli bir hayvan gibi kokladı.
Kokuyor beyim.
Koksun oğlum, gardiyan kısmı fukara olduğundan ömründe rakı içmemiştir. Bir şey anlamaz, karnın aç mı?
Aç değil.
Yak bir cigara, rakı vereceğim ama koğuşta kokar.
İstemez, ben şu kıza acıdım.
Hep acıdık.
Sefer İstanbullunun verdiği cigarayı kulağına koyup kendi tabakasını çıkardı. 25'lik tütün içiyordu. Fakirdi ama gönlü zengindi. Büyük bir ciddiyetle ameliyat yapan bir operatör gibi, onu şimdi neden operatöre benzettiğini İstanbul'u bir türlü anlayamadı, cigara sardı.
Herif ağlıyor beyim dedi.
Babası mı?
Babası.
Neden ağlıyor, o da mı acımış?
Bilmem, söz söyleyemiyor, ağlıyor. Bu herif bu cezaya dayanamaz.
Hangi koğuşa verdiler? Namusçuların yanına mı?
Hayır, nahiye müdürlerinin koğuşuna. Müdürler yemeğe buyur ettiler, içi almadı. Müdürler oturmaya gelecekler.
Öyleyse biz rakıyı çabuk bitirelim. Sen şurada biraz kağıt paçavra yak, anason kokusu kaybolsun. Ali Efendi yemeğe gitti mi?
Gitti.
Nöbetçi gardiyan kim?
Bana hızlı hacı.
Geri kalan rakıyı acele acele içtiler. Onlar yemek yerken Sefer beton döşemeye biraz pamuk, bir iki gazete koyarak yaktı. Sonra kapıyı ardına dayadı. Masa örtüsünü savurarak her zaman yaptığı gibi rakı kokusunu dışarıya kovaladı.
Nahiye müdürleri 4 taneydiler. Köylüden toplanan hükümet hissesi buğdayı aşırıp satmaktan mevkuftular. İkisi yerli, ikisi yabancıydı. Yerliler zengin ailelerin çocuklarıymışlar. Yabancılardan bir tanesi de İzmir eşrafından Rıza Bey'di. Hukukta okumuştu. Her gün tıraş oluyor, mahpushanede entariyle dolaşan yerli meslektaşlarını ayıplıyordu. Ağlayan babanın tesirine kapılmıştı. Adamcağız ağlıyormuş, boğulacakmış, yemek yiyememiş, abdest alıp namaz kılmış. İnsan bu dünyada namusu için yaşadığından...
İstanbullu namus sözüne gülümsedi.
Efendiler dedi, İstanbul tevkifhanesinde bir Kürt Musa ile beraber yattık. İdam altındaydı. Yalancı şahitlere hakim yemin verdirirken zıplayıp kalkmış. Namus dedikleri hangi köydür, ne tarafa düşer, bir kere onu sor diye bağırmış. Namus yok mu dünyada?
İstanbullu sesini mahsus tatlılaştırdı. Dünyada tabii namus var, lakin akıllı adamlar için. Bütün mefhumlar akıllı adamlar için var. İşte o sebepten ben dil inkılabı ile ne halt etmek istediklerini anlayamıyorum.
Kompleks de inferioriteyi aşağılık duygusuna çevirirsek bundan Kezban'ın babası ne anlar? Namusu da Allah gibi belliyorlar. İyi söylediniz, herkes namusu kendine göre anlar. Bu sebeple ben olsam mesela Kezban'ın babasına hiç ceza vermem. İğneyi kendimize batıralım, çuvaldızı aleme. Haşa huzurunuzdan, sözüm meclis harici. Kızınız kerhanede, kahveye çıkamazsınız, memleketi bırakıp def olmalı. Vuruyorsunuz, mahkeme 15 sene veriyor.
Aklıma şöyle bir şey geldi Rıza Bey. Zenginlerin, şu zenginlerin kızları hiç mi kötülük etmez? Kadınları hiç mi hovarda taşımaz? Neden hep fıkaralar namus uğruna katil oluyorlar?
Bu onların namusu olmadığına mı delalet eder? Yani fakirlerin demek istedim.
Namusu bilmediklerine. Onlar kan her şeyi temizler zannediyorlar. Halbuki kan herhangi bir lekeyi silmez, bilakis sabitleştirir. Ben Mehmet'i tanımıyordum. Benim gibi buradaki 350 mahpus da tanımıyordu. Şimdi vakayı öğrendik. 350'yi kendi nefsiyle zarbedin, mecmu dünyayı tutar. İşte namusu temizlenmedi, tersine payimal oldu. Bir bu, bir de Kezban'ı vurmak neyi halleder?
Kezban'ı vurmak, kız kötü olmuş.
Bunda sizin de benim de hissem yok mu?
Orospuluk tek başına icra olunur bir zanaat değildir. Belki tek başınıza her şeyi yaparsınız. Lakin orospuluk mutlaka iki kişi ister. Hatta ikiden de çok fazla. Bir kadın, bir sürü erkek. Bir tek orospuya binlerce o var da.
Ekserisi aile babası, kız çocuk sahibi insanlar. Namuslu insanlar. Camiye gidenlerden, kurban kesenlerden, mevlüt okutanlardan.
Bütün bunların kötü olan kadınla suç ortaklığını anlayamadım.
Anlatayım, komşumuzun kızı yahut karısı oynak, durun, daha baştan başlayacağım. Hepimiz zampara adamlarız, bununla övünürüz, bu işin ustasıyız.
Söyleyin bakalım, ne kadar orospu olursa olsun ilk defa gördüğümüz bir kadından sıkılır mıyız?
Sıkılırız.
Biz erkekliğimizle sıkılırsak kadın elbette bizden daha utangaç olur. Şu halde benim talip olmamdan ziyade onun yabancı bir adam önünde soyunması daha zordur değil mi?
Tabii, evvela zordur.
Tamam, işte oraya gelmek istiyordum. Evvela zordur. Şimdi kaldığımız yere geliyorum. Komşumuzun kızı yahut karısı oynak.
Komşu misaldir. Kızı karıyı ve bizi mahalleden alıp istediğiniz yere götürebiliriz. Bu oynak kız bana, ben soldaki komşuyum, göz ediyor. Yumuşak davranıyor. Tenhada tutup, yavrum bu işin sonu fenadır, sen anlayamıyorsun. Doğru durmazsan babana yahut kocana söylerim diyorum. Evvela zor olduğunda mutabıklık değil mi? Öyleyse fena halde utanır. Utanmak da elbette mutlak ve ebedi bir şey değil. Bir müddet sonra size döndü, siz sağdaki komşususunuz. Siz de aynı şeyi söylediniz. Karşıdaki komşu bizim şoför, o da öyle söyledi. Zina nasıl vuku bulur?
Orası doğru, evet, lakin bizim konuştuğumuz kerhane meselesi.
Gelelim kerhaneye. Kezban kerhaneye düşeli şu kadar ay oldu. Siz de zaman zaman oralara gittiniz. Kezban için söylemeyeyim, diğer kızların orada bulunması yüzünden hiç vicdan azabı duydunuz mu?
Vicdan azabı büyük kelime, tabii insan olarak acıdım.
Pekala, siz, ben, buradakiler vicdan azabı duymadık. Birisini vurup öldürmek istemedik de Mehmet neden Kezban'ı vurdu?
Babası değil mi?
Babalığın sosyal menşeini burada araştırmak uzun olacak. Demek ki o biçarenin bizden fazla bir şeyler duyduğu, kendisini bir başka türlü mesul saydığı muhakkak.
Muhakkak.
İyi ama Kezban kerhaneye kendi isteğiyle gitmediği gibi kerhaneyi de kendisi icat etmiş değildir. Ben gördüm, bir bekçi, bir polis, bir sürü de kalabalık yavruca arkasından iteleyerek zorla oraya götürdüler.
Bir sürü nizamoğlu orada, aynen bizi burada tuttuğu gibi zorla tuttu.
Şu halde Mehmet'e fenalık eden sade Kezban değil, aynı zamanda kerhane ve kerhaneyi zaruri kılan şartlar.
Haydi buna da doğru diyelim.
Kerhane kalu beladan beri mevcut olduğuna ve hayırlı bir rüzgar esmedikçe daha asırlarca mevcut olacağına göre ve bu akşam artık Kezban orada yok diye Malatya şehrinin genel birleşme evinde sermayelerden birisinin eksilmesinden başka bir değişiklik vuku bulmadıysa kızı öldürmek neyi halletti?
Doğru tabii, cehalet de bu işte.
Evet, cehalet bu işi biraz daha karıştırdı. 5 çocukla bir kadın daha sokakta kaldı, işte o kadar. Buna karşı biz yalnız acıyoruz ve acımakla vazifemizi yaptığımıza inanarak vicdan huzuru bile duyuyoruz. Neden hükümetimiz tekkeleri kapattığı halde kerhaneleri kapatmıyor diye düşünmüyoruz.
Kerhane olmasa fuhuş gizli yapılır da ondan.
Gizli fuhuş yok mu? Barları, çalgılı gazinoları, müstahdemin idarehanelerini, güzel daktiloları, metres hayatını saymıyorum. Mahalle aralarında kaç tane kerhane dolduracak umumi kadın var? Bu mükemmel bir teşkilattır. Bu mükemmel teşkilatın resmi pençesine düşen Kezban'ı öldürmek bir şeyi halletmiyorsa baba kabahatlidir ve 15 sene ceza hakkıdır efendim. Meseleyi şöyle düşünmeli sanırım. Kerhane ve orospu topyekun bir milletin yüz karasıdır. Bir memlekette açık veya kapalı orospuluk yapılıyorsa orada istiklalden, milliyetten, vatan sevgisinden, şereften ve namustan bahsetmek için insanın hiç değilse kerhanedekiler kadar yüzsüz olması lazımdır. Ne çare ki bu işler giderek tabii hale gelmiş. Bir tarafta namusunu temizlemek meşru hakkı, bir tarafta hastalık korkusuyla kerhaneyi devam ettirmek meşru mazereti. Biz nelere alışmışız ya Rabbi? İstanbul'u bir an durdu, bir şey hatırlamış gibi elini kaldırdı. Yüzü karmakarışık olmuştu. Durun bakalım, daha alası var. Orospuluk bile milliyetçiliği, yüksek ırkçılığı propaganda eden vasıta haline geliyor. Yani birkaç seneden sonra onu yalnız mazur görmeyeceğiz. Bir taraftan da alkışlayıp tamime çalışacağız.
Artık mübalağa ediyorsunuz.
Mübalağa nasıl söz? Mübalağa birisini aldatmak için kullanılır. Şaşırtıp aldatmak için. Eğer burada kim olursa olsun birisini aldatmak istesem ben de sabahtan beri herkese uyardım. Herif iyi etti, namusunu temizledi derdim. İnsanları aldatmanın en doğru yolu, en kestirme yolu sözlerini tasdik etmektir. Orospuluk bir yüz karası olmaktan maalesef çıkıyor müdür bey. Bir ırk üstünlüğü misali oluyor. Kezban'ın babasına ben işte o sebepten kızıyorum.
Şoför, şuradan kitabı ver. Başta duruyor. Küçük, pis bir kitap. Şurada canım.
Kalktı, kitapları raftan çıkardı. Birisini getirip masaya koydu.
İşte beyler,
güldü. Ne tuhaf, sizin evden getirdiğiniz kitaplardan birisiymiş. İzmir Hikayecileri Antolojisi. Okumadığınız anlaşılıyor. Küçük kardeşim göndermişti, okumaya vakit bulamadım.
Öyleyse lütfen sabredeceksiniz. Yaprakları acele acele çevirdi. Size efendiler, İncil-i Şerif okumuş bir muharrirden bahsedeceğim. İncil-i Şerif okumuş bir muharrirden ve bir Türk orospusundan. Halis kan bir orospu.
Aradığı yeri buldu.
İncil-i Şerif okumuş muharririn adı ve soyadı Ertuğrul Deli Orman. Tanıyor musunuz müdür bey?
Hayır, gençlerden olacak.
Evet, gençlerden. Babası adı Salih, anası adı Sıdıka, doğum tarihi 1332.
Oo, pek de genç değil, 26 yaşında. Tahsili, ilk tahsilini Bulgaristan Eski Cuma Türk Rüşdiyesi'nde ikmal etmiş. Türk Sefareti vasıtasıyla Balıkesir Muallim Mektebi'ne yerleştirilmiş. 1936'da Sivas'tan mezun olmuş. Şimdi inkılap sayesinde kızlarla erkeklerin bir arada okudukları ilk mekteplerden birisinde hocadır. Kendi ifadesine göre ilk dinlediği kitap Süleyman Çelebi'nin Mevludu. İlk okuduğu kitap İncil-i Şerif'miş. Muharrir'in hayatına gelince ilk yazısı Balıkesir'de Türk İli gazetesinde çıkmış ve daha 16 yaşındayken aynı gazetede Sesler başlığı altında her gün bir fıkra ve muhtelif imzalarla röportajlar, hikayeler, romanlar yayınlamış. Vallahi uydurmuyorum, aynen okuyorum. Gelelim eserlerine ve edebi mesleğine. İlk öğretmenliği Malatya vilayetinde olduğundan, tesadüfen edersiniz, hemen bütün hikayelerinin mevzularını buradaki Ayvalık köyünden almışmış. Son 3-4 senedir İzmir kazalarında öğretmenlik yapmış. Şimdi Yeni Asır gazetesinde muharrirlik etmekteymiş. Mecmua ve gazetelerde çıkmış hikayeleriyle henüz neşredilmemişlerinden meydana getirdiği 4-5 kitabı varmış. Kendi tabiriyle iki yakası bir araya gelince neşredecek. Size şimdi hikayeyi okuyacağım. Aynen, ismi Gavur. Başlıyorum. Geceleyin kasabanın en canlı sokağı muhakkak ki Kırmızı Fener Sokağı'dır. Meyhanede ipi kıranlar, içkinin ve ebedi kadın Davus sılasının köpürttüğü hakiki hüviyetlerini etrafa taşıra taşıra faytonlarla o sokağa girerler. Hadisenin olduğu gece Kırmızı Fener iki tarafa yalpa vuranlar, kapı kapı dolaşanlar, karışık içkilerin kamçıladığı seslerle doluydu. Çünkü gündüz çılgın bir neşeyle Cumhuriyet Bayramı kutlanmıştı. Böyle gecelerde Allah'ın affedemeyeceği hiçbir günah yoktur. Kapısında gemici feneri yanan evlerden üçüncüsü adeta kudurmuştu. İçerisi hınca hınçtı. Dışarıdan kapıya yüklenenlere ana kadın ağız dolusu küfürler savuruyordu. Fakat laf anlamayan, kezban kezban diye haykırışan İstanbullu gülümseyerek duyurdu. Beyler işte bakın, vallahi uydurmuyorum. Hadise garip bir tesadüften ibarettir. Belki bu mevzuda, bu kitabı hatırlayışım da bu tesadüften ileri geldi. Vaka Malatya'nın Kırmızı Feneri'nde cereyan ediyor. Kahramanının ismi de Kezban. Size de öyle gelmiyor mu? Biz sanki hikayenin şu anda vaktiyle yazılmış bu hikayenin mabadını yaşıyoruz. Devam ediyorum müsaadenizle. Diye haykırışan bu insanlara küfür para etmeyince tatlı dil dökmek mecburiyetinde kalıyordu. Beyler, Kezban değil ya, Marsık Emine bile boş değil bu gece. Başka akşam buyurun, yarın akşam buyurun. Kezban iki aydır bu kasabada çalıştığı halde bir türlü doyulamayan bir kadındı. Nereden geldiğini, nenin nesi olduğunu doğru olarak bilen yoktu. Bu hayata yeni mi atılmıştı, yoksa tramvaylı şehirlerin umumhanelerinden mi buraya gelmişti? Soranlara kahkahayla gülerek, ''Bir orospunun hayatı ne olacak aslanım?'' derdi. ''Bak keyfine sen!'' Son derece neşeliydi. Müşterilerini eğlendirmek, memnun etmek hususunda müthiş sabır sahibiydi. Oturduğu yerde duramazdı. Gramofona oynak bir plak kor mayosu içindeki, geceleri kırmızı mayo giyerdi, kıvrak vücudunu kıvıra kıvıra döner dönerdi. Yorulunca başını avuçlayarak oturan müşterilerden birinin kucağına yığılır, fıkır fıkır gülerek gözleri kapalı birkaç dakika öylece kalırdı. Gece bir hayli ilerlemiş, sokağın yükü biraz hafiflemişti. Kezban gene gramofona uymuş, tahta döşemeleri zıngır zıngır titretiyor. Çaça kadının, ''Deli misin sen ayol? Akşamdan beri 20 müşteri savdın, otur dinlen biraz.'' ''Aa, böylesini hiç görmedim, şeytan kulağına kurşun, hasta olacaksın kız.'' diye bağırışına mukabele olmak üzere karşısında parmaklarını şakırdatarak göbek çalkalıyordu. Tek tük müşteri kapının küçük penceresinden şöyle bir göz atıyor, içeri girmeden geçip gidiyordu. Saatin 12'ye yaklaştığı sırada kapı çalındı. İçeriye ağızlarında pipo, sarı saçlı, uzun boylu iki kişiyle beraber yine şık giyinmiş göbekli bir adam girdi. Kezban oyununu bozmamıştı. Gelenler garip bir dille selam vererek hazır iskemdelere yerleştiler. Plak durmuştu. Uzun boylulardan biri ağzındaki piponun yanı başından dumanla karışık bir takım anlaşılmaz kelimeler çıkararak ellerini çırptı. Kezban onlara bakmadan ana kadının kollarına yığıldı. Yabancılar alakayla Kezban'ı, laubalilikten fazla kadın samimiyetiyle dolu vücudunu seyrediyorlardı. Karşılarında oturdukları yerde uyuklayan biri şişman, öteki geçkin, üçüncüsü çikolata renkli kızların varlıklarıyla yoklukları birdi sanki. Kezban çaça kadının kucağında kala kalmıştı. Gözleri hala kapalıydı. Belki de uyuyordu. İstanbullu nefes aldı. Buraya hikayeci 3 yıldız koymuş, yani tasvir ve takdim bitti. Bu hikayenin yazılmasına sebep olan asıl vaka başlıyor demek. Birer cigara buyurun, devam ediyorum.